أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu faiz ve riba tartışmaları. Faiz kelimesi Türkçe'de riba anlamında kullanılır. Tabii Arap dilinden Türkçe'ye geçmiş olan bir kelimedir. Bir kelime bir dilden diğer dile geçerken bir takım anlam değişiklikleri yaşar. Faiz, Türkçe'de riba anlamında kullanılan bir kelimedir. Onun için işte dikkat ederseniz, işte bankaların faiz alacakları, faizi bankalar, işte finans kurumları, katılım bankaları falan gibi değişik isimlemeler var. Şimdi öteden beri Allah-u Teala'nın haram kıldığı bazı şeyleri helal yapmak için bir sürü tahrifatla insanlar meşgul olur. İşte böyle aslında şunu şöyle demek istemiştir, şu şöyledir, böyle kelime oyunlarıyla haramları helal yapmaya, bazen de helalları haram yapmaya uğraşan insanlar vardır. Şimdi Ali İmran suresinin 130. ayetinde Allah-u Teala diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفًا. Müminler, ribayı yemeyin, faizi yemeyin. اَضْعَافًا مُضَاعَفًا, kat kat katlanmış olarak, kat kat artırılmış olan faizi yemeyin. Şimdi kat kat artırılmış dendiği zaman, tabii bu tepeciliği hemen akla getiriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği vardır. Bir konuyu en az iki ayette anlatır. Kat kat artma işi faizin olmazsa olmazıdır. Yani birisine faizi bir borç verirsiniz. Adam zamanında ödeyemezse o ana paranın üzerine faiz de katılır. İkisi için yeni bir faiz belirlenir. Sonra tekrar tekrar derken o bir katı, iki katı, üç katı, beş katı, on katı borçlanır ve bitmez. İşte faizin bu değişmez özelliğidir. Yani faizin yapısı böyledir. Ama asıl konu şu, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Hiçbir şeyi bize bırakmamış. Mesela şeyde Bakara suresinde 279. 278. ayette şöyle diyor. Evet. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Müminler, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Ve deru ma bekiye miner riba. Ribadan arta kalanı bırak. Şimdi madem faiz riba tartışmasıdır yapıyorlar, biz bu riba kelimesiyle şey yapalım. Ribadan arta kalanı bırakın. Peki ondan sonra ne diyor? İn kuntum müminin, eğer mümin kişilerseniz. O zaman bu faiz riba tartışmalarını yapanlar herhalde müminlik olma konusunda kimseye şey yapmazlar yani, değil mi? Kesinlikle kendilerini çok dindar olarak tanıtırlar. Eğer müminseniz faizden arta kalanı bırakın. Peki fe illem tefalu, eğer bunu yapmazsanız, yani faizden arta kalanı bırakın. Tamam. Şimdiye kadar faizcilik yaptınız, artık bundan sonra yapmayacaksınız. Bitti. Artık bundan sonra yok. Eğer bu şey yapmazsanız, devam ederseniz, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin. Yani siz Allah'a ve Resulüne karşı savaş yapıyorsunuz. Tabi Allah'a Resulüne karşı savaş, topluma karşı yapılan savaştır ki bu son derece tehlikeli bir şeydir faizcilik. Yani şeyde ayeti tamamlayayım da ondan sonra birkaç kelime daha şey yaparım. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ. Eğer tevbe ederseniz, hani bırakacaksın, bıraktığın zaman tamam ya Rabbi beni affeyle, ben artık dönüş yaptım, bir daha bu faizle ilgilenmeyeceğim dediğin an Benim hakkım ne? Benim hakkım ne? Diyelim ki şimdi Servet Hoca'ya ben 100 gram altın borç vermişim, 110 gram vermesi şartıyla. Sonra Allah'ın bu emrine uyarak faizden vazgeçtim. Faizden vazgeçtiğim zaman ana malınız sizindir diyor. Ana mal sizindir. Peki ana mal ne olur? Sana 100 gram verdim, 110 gram alacağım. Nedir ana mal?
100 gram.
100 gram. O zaman sen bana 100 gramı vereceksin, değil mi? Peki 100 gramın üzerine 1 gram ya da 1 miligram ilave etsem ana mal almış olur muyum?
Ana mala ilave yapılmış olur.
Ya be, o zaman sadece ana mal bizimdir. Dedikten sonra orada da bırakmıyor. La tazlimun ve la tuzlamun. Karşı tarafa bir yanlış bir şey yapmayacaksınız. Size de yanlış yapılmayacak. Ne oluyor bugünün şeyinde mesela enflasyonla para değer kaybedebiliyor. Para değer kaybetmişse ben bundan işte geçen sene vermişim. Bugüne kadar şöyle şu kadar enflasyon olmuş. O zaman verdiğim parayı verirse ana malı vermiş olur mu? Olmaz çünkü o zaman ben verdiğim parayla gitti bir mal aldı. Bugün ben o parayla o malı alamam, değil mi? Şimdi yalnız ana mal sizindir ama haksızlık etmeyeceksiniz, haksızlığa uğramayacaksınız dediği için enflasyon farkını da Allahü Teala o Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Tamam. Peki sadece ana mal sizindir diyorsa onun üzerindeki her şey ne olur? İlave eden her kuruş
İba.
faiz olur, riba olur, evet. Yani burada riba kelimesi geçiyor. Biz şimdi Türkçe'de faiz demeye alışmışız ya farklı. Ben hemen faiz diyorum, riba. O zaman ana malın üzerine konan en küçük bir para riba olur. Öyleyse o Ali İmran suresinin 130. ayetinde ribayı yemeyin. Niye? Bunlar kat kat artma. Bu ribanın değişmez bir durumunu anlatıyor. Riba dediğim budur. Gerçekten yani şey yapmaz, bir faizi kredi aldığınız zaman zamanı gelir ödeyemezsin. Kat kat katlanır, katlanır, katlanır. O kaç katına çıkar. Bunun yapısı budur. Ondan sonra senin bütün malına, mülküne, her şeyine el koyarlar. Senin hiçbir şeyin kalmaz. Ve karşı tarafın kölesi haline gelirsin. Size şimdi burada bak riba kelimesi için Allah tanım verdi mi? Bunu zaten ne yaparlar? Borçtan elde edilen gelirdir. Küllü gardın cerrene falan fehu riben. Yani fayda sağlayan her karz ribadır diyor. Peki her karz, bu karz kelimesi kart, Arapları kart der. Bu kart Batı diline kredi olarak geçmiş. Şimdi onlar kredi, bugün bankalar borç vermiyor mu? Karşı tarafın karına, zararına karışmaz. Karşı taraf kar da edebilir, zarar da edebilir. Ama kaç lira, şu kadar faiz vereceksin dedi mi, onu kesin alır. Bir de alacağını mutlaka teminat altına alır. İşte efendim eskiden işte zenginler fakirlere borç veriyordu. Şimdi fakirlere verilmiyor, zenginlere veriliyor. Malı olmayan insanlara veriliyordu. Onun için faiz haramdı deniyor, değil mi? Öyle diyorlar. Yahu kardeşim.
Yani zengine verilenden elde edilen gelire faiz denmez diyorlar.
Zengine verilir.
Muhtaca verilirse, muhtacın
Muhtaca verilir sonra faiz
ihtiyaç
deniyor
uyumu
mu?
sömürülürse ondan faiz olur.
Yani şimdi
Haram olur.
neyse bir tanınmış bir hoca bu konuda bir konuşma yapmıştı bir toplantıda. Ben de bu ayeti okudum ona, Arapça son dereceyi. Dedim ki şimdi sen diyorsun ki bu ayeti okuduktan sonra işte o zaman zenginler fakirlere borç verip onlardan alıyordu. Peki dedim, alacağını garantiye almadan hangi zengin bir fakire faizi borç verir? Canım evini alır işte, ipotek alır. İşte tamam işte, demek ki evi varmış. mutlaka alacağını garanti altına alır. Ödeyemediği zaman adam onun elinden alır, evsiz kalır. Dolayısıyla böyle bir gerekçe olamaz. Zaten bizim için esas olan ayet-i kerimedir. Şimdi burada Türkiye'de önemli bir konumda olan Servet Bayındır Hoca'yı da dinleyeceğiz. Bu konularda zaten çok sayıda ilmi çalışması, kitapları, her şeyi var. Bizim vakfımızda da ekonomiyle ilgili çok sayıda sohbetler yaptı. Evet, bu konuda şimdi sizi dinleyelim.
Evet, teşekkür ederim. Bismillah. Şimdi bu faiz konusu tabii son zamanlarda çok tekrar sosyal medyada özellikle revaçta. Sadece sosyal medyada değil, işte dünyada da yani Fed faizleri indirdi veya yükseltti. İşte Merkez Bankası faizleri şöyle yaptı, şu yaptı, işte enflasyonla mücadele vesaire. Yani tarihin her döneminde ve bugün faiz meselesi bir mesele olarak toplumların, hem devletlerin, hem toplumların, hem de bu toplumları işte bir şekilde aydınlatmaya çalışan ilim adamlarının, efendim alimlerin gündemi olmuş. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman tarihte faiz, yani İslam öncesi döneme, Peygamberimiz öncesi döneme baktığımız zaman Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, Hinduizmde de, Budizmde de, işte Roma'da da faiz yine lanetlenen, yani hukuken yasak, iktisaden gayri ahlaki, dinen de haram görülen bir davranış biçimi. Bir iktisadi bir davranış biçimi. Bu açıdan mesela hani bunu biz söylüyoruz, İşte ya hocalar böyle söylüyor veya ilahiyatçılar bunu böyle söylüyor, aslında böyle değildir de diyebilir birisi. Bugün dünyada bu para ekonomisi, para bankacılık dendiği zaman bunların böyle en büyük başta gelen teorisyenlerinden biri Irving Fisher denen bir adam var. 1920'lerde yazdığı bir kitap vardı, Choice of Interest diye. Orada kitabın başında yaklaşık bir 150 sayfa, yani kendi yazdığı dönem 1929'lar, 20'ler diyelim. Tarihte işte kültürlerin, medeniyetlerin faiz konusundaki yaklaşımı nedir ona ele alıyor. Bütün bu bahsetmiş olduğumuz bütün bu Hinduizm, Budizm, Roma, Hristiyanlık, Yahudilik, bütün bu toplumlardaki, kültürlerdeki faiz meselesini ayrıntılı olarak işliyor. Ve bunların aynen bizim söylediğimiz gibi bunların yasak görüldüğünü kabul ediyor. Fakat orada tek ilginç bir nokta, İslam medeniyetine hiç temas etmiyor. Yani onu görmemiş. Her şeyi görmüş ama onu görmemiş. Öyle bir antiparantez. Dolayısıyla bu faiz meselesi bir tarihten beri bir problem olarak görülen iktisadi bir mesele, ekonomik bir mesele.
İstersen ben bunun Kur'an'ı kaynağını da söyleyeyim. Yani bu şimdi söylediğin zaman aklıma geldi. Mesela İsra suresinde Allah-u Teala bütün insanlığa şöyle hitap eder. Zürriyete men hamelna ma'a Nuh. Nuh ile birlikte taşıdığımız kişilerin soyundan gelenler. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler bugün insanlığın atasıdır. Tamam. Şimdi Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayetinde de diyor ki Allah Nuh'a hangi görevi yüklemişse sizin için bu dini şeriatı yapmıştır. Öyleyse Nuh Aleyhisselam hangi görev yükledi? Bu dinin şeriatıysa kesin olarak faiz
bütün dinlerde.
Şeyde, Nuh Aleyhisselam'da da haramdı. O gün bugün bütün toplumlarda, bütün dinlerde haram. Bütün dinler demiyorum. Zaten din tek dildir. Allah'ın dini. Ama Allah'ın dini fıtrattır da insanların doğal yapısı. Bunu kabul edemez. Yani son derece sıkıntılı bir iştir. Mesela bu doğal yapıdan dolayı mesela sen bu konuda çok çalıştın. Bugün resmi yollar dışında insanlar istediği gibi faizcilik yapabiliyorlar mı?
Şimdi bu açıdan baktığımız zaman faiz, hani dedik ya bütün dinlerde, bütün medeniyetlerde yasakmış. Faiz bugün de yasaktır bütün dünyada.
Bugün de
Türkiye'de de yasaktır yani.
Dünyada, Türkiye'de de yasak.
Yani Amerika'da da yasaktır, Türkiye'de de. Niye? Çünkü çok özel şartlarla izin almış kimseler, ki o kimse de olmaz. Ancak büyük büyük bankalar, finans kuruluşları olabilir. Onlar dışında kimsenin faizcilik yapması yasaktır.
Ya
Yani iyi bir
yaparsa
şeyse
büyük bir suç
tabii
işlemiş olur.
suçtur.
Tabii.
Yani hatta bankalar da istediği şekilde faizcilik yapamaz. Onların ne oranda faizcilik yapacağı, vadesi, oranı, miktarını da yine mesela Türkiye'de örneğin Merkez Bankası belirler. İşte der ki Merkez Bankası kredi kartlarında faiz oranlarını şuna düşürttü veya şuna yükseltti. Bankaların vereceği işte konut kredisinde faiz oranını şöyle yaptı. Taşıt kredisinde şunu yaptı. İhtiyaç kredisinde şu oranı belirledi. Yani faiz aslında bugün kanunen de bütün dünyada kanunen yasak aslında.
Türkiye'de de yasak.
Türkiye'de de yasaktır. Bütün dünyada bireyler, işletmeler, işte firmalar birbirleriyle bir faiz sözleşmesi yapsalar, birisi bir ihtilaf çıksa mahkemeye gitse ikisi de suçu işlemiş
Tabii, hem
sayılır.
de ağır ceza.
Evet,
O
tefecilik suçu
tabii
işlemiş olur.
tabii. Ağır bir ceza. Mesela bugün mesela Allahü Teala'nın Kur'an'da haram kıldıklarının hepsi evrensel. Mesela içkiyi haram kılmış. Bugün Avrupa'da olsun, Amerika'da, Türkiye'de insanlar içki üretebiliyor mu?
Ancak özel ruhsatla
Ne
üretirsin.
diyor?
Evet.
Ne diyor işte ne şey içki yasaklandı deniyor. Ne bir kelime kullanıyorlar.
Kaçak içki mi?
Evet, kaçak
Kaçak.
üretim. Peki bu içki evrensel yasak. Herkes satamaz, herkes üretemez. Her yerde
Kumar
satılmaz.
da yasaktı.
Kumar
Kumar da
borcu,
yasaktı.
namus borcu diyor çünkü hukuk borcu olamıyor. Kumar da
Evet.
öyle. Yani aslında faiz evrensel yasaklardan, sen çok güzel anlattığın gibi. Yani ne oluyor kardeşim? Yani bu sadece şey için değil ki. Şimdi siz tutuyorsunuz, diyorsunuz ki faiz başka, riba başka. Ne oluyor o zaman? Yani Avrupalılar riba mı diyor faize?
Evet, dolayısıyla yani İslam öncesi, yani tarihin her döneminde, her toplumda bu faiz bir mesele olarak karşımıza çıkmış. Mesela Yahudilikte, yani Tevrat'ta, ki bizim Türkiye'deki bu Yahudi cemaatinin, İtsak Haleva başkanlığındaki Yahudi cemaatinin böyle seri halinde bir tefsir şeklinde Tora Şerhi diye yayınladıkları bir kitap var. Orada mesela bu faizle, riba ile ilgili ayetleri anlatırken ribanın işte ne kadar kötü bir şey olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatırlar. Ve orada ribayı neşah der. Neşah da yılan sokmasıdır der. Ve yılan diyor bir insanı topuğundan bir soktu mu ilk planda kişi bunu önemsemez. Ama bu yılanın zehiri vücutta bir yayıldı mı o vücudun bir daha iflah olması mümkün değildir der. Nitekim bunu bugünkü yani çağdaş özellikle Yahudi orijinli iktisatçılar, finansçılar faizle bir toplumun ekonomik yapısı bir şekilde bulaştı mı bu aynen alkole müptela olmuş, uyuşturucuya müptela olmuş bir ekonomik yapı gibidir. Bunun tedavisi şarttır. Tedavi edilmezse bu ölür. Tedavi edilirken de mutlaka bu acıtır. Kolunu, bacağını gerekirse kesmek zorunda kalırsın. Nitekim bunu da şeye getirirler. İşte efendim bugün faizle mücadeleyi, enflasyonla mücadeleyi faizliği yükselterek yapıyoruz vesaire diyerek ya kemoterapidir. Yani kemoterapi derken ya biliyoruz biz de yan etkileri var. Çok sayıda zararlı tarafları var, etkileri var. Ama işte efendim mecburuz biz bunu yapmaya derler. Dolayısıyla o Yahudilerin kutsal metinlerindeki bu yılan zehirlemesidir. Ve bu zehir vücutta yayıldı mı bir daha kurtuluşu mümkün değildir. Anlayışının modern finansçılar tarafından da bütün toplumsal yani ekonomik sistem açısından bunu bu şekilde algılıyorlar ki kendileri açısından son derece doğru yani haklı ve doğru bir tespit. Fakat orada tabii bir istisna var. Malum Nisa suresi, Kur'an-ı Kerim'deki Nisa suresi 161'de de aslında buna temas eder. Estaûzu billâh fe bi zulmin minellezîne hâdû harramnâ aleyhim tayyibâtin uhillet lehum ve bi saddîm an sebîlillâhi kesîrâ ve ahzihimür ribâ ve gad nühû anhû ve eknîmen bâlen nâsı bil bâtil. Yani Yahudilerin yapmış oldukları zulümler ve insanları hak yoldan saptırmaları sebebiyle ve kendilerine yasak edilmiş olduğu halde faizcilik yapmaları ve böylece insanların mallarını batıl yollarla yemeleri sebebiyle Yahudiler cezalandırıldı der. Şimdi bunu insanların mallarını haksız yolla yemeleri sebebiyle den kasıt, yani bunlar Yahudilikte bu haram kılınmış olmasına rağmen orada küçük bir tahrifatla ya Yahudi olmayana sömürebilirsin istediğin gibi, ona faizli kredi verip onu kölelik altına alabilirsin diyerek öyle bir güya bir saptırma, makas nasıl saptırması yapmışlar. Ve böylece Yahudilikte de, yani aslında Yahudilikte de orijinal olarak faiz yasak, Hristiyanlık İncil'e geldiği zaman ki zaten İncil hani Hristiyanlık Yahudiliğin devamıdır. Ahdi kadim, ahdi
Özellikle
cedid
aynı
dediğimiz
şeyden
şey aynı
mesela
şey.
İsa Aleyhisselam
Yani
Tevrat'ı
Yahudilerin
tasdik etmişti.
evet.
Sadece bir şeyi değiştirmiş oradan. Bazı onları haram kılan
Evet.
yiyeceklerin helal kılınması, başka bir şey yok.
Yani İsa mesela Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hani bize en önemli peygamberlik dönemindeki en önemli uygulamalarından birisi Kabe'deki putları yıkıp atıp Kabe'yi putlardan temizlemesidir. Hazreti İsa'nın da yaptığı ve tarihe bize aktarılan en önemli icraatlarından biri o günkü mabedin içerisindeki tefecilerin kasalarını tutup tekmeleyip şeyden dışarı atmasıdır mabetten. Yani tefeciler mabedin içinde bu işi yapar hale gelmişler. Yani faizciliği kutsallaştırmışlar, kutsal bir kılıfa sokmuşlar ki bu tarihin her döneminde de bu maalesef olmuş ve bugün de bu şekilde
Yani
olmaya
aynı bugün
çalışılıyor.
İslam aleminde aynı değil mi? Yani mesela Hanefi, Şafii, Maliki ve diğer bütün mezheplerin faiz dediği şeyle Kur'an'ın faiz dediği şey arasında ne kadar bir benzerlik var?
Evet.
Ne yapıyorlar? Öyle bir hale getiriyorlar ki yani insanlar istediği zaman istediği kadar faizcilik yapsınlar. Yani ne tutuyor? İlgili ayetleri bir kenara bırakıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın faizi tarif eden hadislerini bir kenara bırakıyorlar. Efendim işte sizin faize girmenizden korkarım diye bir tedbir olmak üzere altın malla ilgili görüşlerini merkeze koyarak
Evet.
bir sistem oluşturuyorlar. Ondan sonra hadi bakalım çıkabilirsen işin içinden çık. Yani bugün maalesef yani gerçekten bak şunu da sen söyledin bana hatırıma geldi. Mesela bugün Yahudiler faiz konusunda zaten eskiden beri çok tecrübeliler. Ayeti okudun Nisa
Evet.
suresinden daha önceki dönemlerde de öyle. Bugün Yahudiler faiz yoluyla bütün devletleri şey kendi emirleri altına almamışlar mı? Bak Gazze'deki şeyi de görüyoruz. Bütün devletler bunu emirleri almış.
Bütün dünyadaki bütün finansal kurumlarının bütün o finansal nasıl diyelim boruları Yahudilerin finans kuruluşlarına akıyor. Yani dünyadaki nasıl ki doğalgaz boruları var, petrol boruları var veya işte tankerler var. Belli yerlere bu petrolü, doğalgazı taşıyor, akıtıyor, pompalanıyor bir yerden. Bütün dünyadaki finansal kurumlar, bu bankası, sigortası, portföy yönetimi, hazinesi, merkez bankaları adeta Yahudilerin finans kurumlarına bütün dünyayı, parayı toplayıp oraya pompalıyorlar. Oradan
Evet.
da bir gıdım alıp kendini tatmin ediyorlar.
Evet.
Yüksek faizle. Dolayısıyla şimdi bu tamam Hristiyanlıkta böyle. Ve nitekim mesela İncil'de şöyle bir ayet var. Yani birilerine bir beklenti içerisinde bir şey karşılık bekleyerek birilerine ikramda, izzette borç verme olur mu? Günahkarlar da fazlasını almak üzere birilerine borç verirler. Dolayısıyla yani bir fazlasını almak üzere yani x artı y'yi almak üzere x'i borç olarak verme işlemini İncil'de bir günahkarlık göstergesi işlemi olarak ifade ediyor. Şimdi buradan İslam medeniyetine geldiğimiz zaman mesela en yaygın bir şey bizim hani bugün de öyle. Ya İslam'da riba Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın son dönemlerinde yasak kılındı. Hatta bir de Hazreti Ömer'e de bir şey atfedilir. Hazreti Ömer güya demiş ki ya keşke Peygamberimiz biraz daha yaşasaydı da şu riba ile ilgili ayetleri biraz açıklasaydı da ondan sonra vefat etseydi. Riba ile ilgili ayetler açıklanmadan gitti, Peygamberimiz vefat etti. Dolayısıyla ama sonucu yine yani yine iyi bitiyor. Aman siz uzağından da yakınından da faizin ribanın geçmeyin diyor Hazreti Ömer'e o nakledilen rivayette. Oysa ve bunu da veda hutbesindeki Peygamberimizin konuşmasına bağlarlar. İşte veda hutbesinde Peygamberimiz buyuruyor ki işte ilk kaldırdığım riba amcam Abbas'ın ribasıdır. E demek ki bak Peygamberimiz veda hutbesinde bunu söylemiştir. Dolayısıyla veda hutbesine kadar sanki faiz serbestti. E tamam da veda hutbesinde Peygamberimiz kanınız haramdır, canınız haramdır. İşte yani çoğu İslam'ın bütün hemen hemen kurallarının özetini orada sunuyor Peygamberimiz. E şimdi eğer yani insanoğlunun kan haramlığı da mı orada haram kılındı? Can haramlığı da mı orada haram kılındı? Hırsızlık da mı orada haram kılındı? Yani orada Peygamberimizin bütün sistemi özetlemesini bir istismar ederek böyle bir şey yapıyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman faizin yasaklığına dair çok sayıda ayet var. Mesela bunlardan birini Fatih Hoca istersen sen bir oku Müddessir Suresi. Müddessir Suresinin de tarihsel yerini bir istersen şey yap.
Evet, Müddessir Suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayet grubu, yani en erken dönem inen ayetlerden birisidir Müddessir Suresi. İşte Alak Suresi'ni eğer biz Muhammed Aleyhisselam'a vahyin ilk geldiği ayetler dersek, ilk beş ayetini, Müddessir Suresi de hemen ardı sıra gelen şeyler, ayetler. Ve Rabbimiz orada vela temnun testekfir diyor. Çok hakikaten mükemmel bir kullanımla ve belki de insanlık tarihi boyunca sizin Servet Hocam biraz önce anlattığınız o faiz yasağını deklare ediyor. Diyor ki eğer birisine fazlasını alayım diye veriyorsan verme.
Evet.
Diyorum, verme.
Ve fazlasını bekleyerek bir şey veriyorsan bu yaptığın yanlış.
Faiz ancak bu kadar güzel anlatılabilir, yani bu kadar sade ve temiz anlatılabilir ki herhalde bu amaçla yapılan işlemin adıdır zaten faizin.
Bir de onun devamındaki ayet de önemli. Ve Rabbike fasbir diyor mu? Rabbin için de sabırlı ol. Yani adama borç verdin, ödeyemedi.
Evet.
Şimdi adamın tepesine binme.
Evet.
Biraz bekle. Hatta şeyde de hani Bakara suresinin 280. ayetinde de şey yapıyor. Dedi onu zekata saymanız
Hatta
daha
ben
iyidir
tasaddaku
diyor.
hayrul lekum.
Evet, zekata sayın diyor alacaklarınızı.
Evet.
Daha iyidir diyor. Adam şey yapmıyor. Adam ödeyemiyorsa ve Rabbike fasbir'in bir açıklaması var işte şeyde. Ne diyor Allahü Teala? Eğer zor durumdaysa
Süre bekle.
rahata çıkıncaya kadar beklemek gerekir diyor. Adamın gırtlağına yapış.
Evet.
İlla şunu vereceksin, bunu vereceksin deme diyor. Evet.
Dolayısıyla yani işte Fatih Hoca'nın da ifade ettiği gibi daha Risaletin ilk günlerinde gelen surede, ayetlerde aslında o tarihsel, tarih boyuncaki o medeniyetlerdeki o vahiy zinciri içerisindeki o faiz yasağına tekrar bir vurgu var. Ama
İstersen apaçık ayeti de şey yapalım yani. Gene
gel onu.
söyleyince aklıma
Evet.
geldi. Yok yok onu
Evet.
demiyorum. Şimdi Tevrat'ta haram mı? Okudun az önce.
Evet, İncil'de de.
İncil'de de
Evet.
haram. Onda diğer şeylerde de Allahü Teala Ali İmran suresi En'am suresinde bütün nebilere işaret ettikten sonra ben de diyorum Ülâikellezîne âteynâhumül kitâbe vel hükme vel nübüvve
Febihudâhum.
Ülâikellezîne hedallâh fe bihudâhum muktedî. İşte onlar Allahü Teala'nın işte kendilerine birer rehber kitap verdiği kişiler onlardır. Onların rehberi onların kitabına uy diye emir alıyor Allahü Teala şey Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken. En'am suresinin Mekke'de indiğinde en küçük şey ihtilaf yoktu. E o peki Tevrat'ta faiz haramsa ona uymak zorunda değil mi?
Evet. Dolayısıyla yani bu hani sonradan faiz haram kıldı. Aslında baş tarafta başlangıçta haram değildi. Şimdi bunu diyerek de şöyle bir güya meşruiyet zemini oluşturuyorlar bugünkü faiz uygulamalarına. O zaman Resulullah, Müslümanlar güçlü değildi. Ekonomiye hükmedemiyorlardı. Hükmedecek kadar ellerinde ekonomik bir güç, finansal güç, askeri güç oluşmamıştı. Onun için faiz serbestti. Daha sonra o güç oluşunca ki Hazreti Ömer'in o rivayetini esas alırsan hiç oluşmamış sanki. Oysa Resulullah yani baştan itibaren aynen nasıl hırsızlık yasaksa, kumar yasaksa, haramsa, rüşvet nasıl haramsa ribacılık da, faizcilik de bir iktisadi davranış biçimi olarak yasaktı. Nitekim bakıyoruz mesela bu eserlerin birçoğunda örneğin ta Resulullah'ın risaletle görevlendirilmeden önceki süreçte hani Kabe'nin yeniden bir restorasyonu olayı vardır. İşte bir imece uyguluyorlar. Herkes diyorlar bir katkıda bulunsun da bu Kabe'yi yeniden restore edelim. Ama diyorlar buraya iki tür para konulmayacak diyorlar. Bir, affedersiniz, fuhuş parası. İki, faiz parası. Riba parası gelmeyecek, buraya konulmayacak. Çünkü burası kutsal bir mabet. Burayı kirletemezsiniz diyorlar. Yani faiz parasıyla fuhuş parası cahiliye dönemi Araplarında bile aynı kategoride değerlendiriliyor.
Ya sensin Mekkeli Arapların bunu bilmemesi mümkün mü? Onların soyundan geldikleri İsmail
Evet.
Aleyhisselam Allah kitap vermiş. O kitapta da aynı hüküm var. Ya bunların onu bilmemelerine ihtimali var mı?
Evet, dolayısıyla yani bu faiz Kur'an-ı Kerim'de peki Müddessir Suresi 6. ayet özelinde onun dışında işte Rum Suresi 30. surenin 39. ayeti kerimede.
O
Orada
da
da
Mekke'de inmiş.
o da Mekke hani hicretten 2 yıl önce indiği rivayet edilir. Orada tabii çok ilginç bir şey var. Ve ma ateytüm min riben liyerbuve fi emvalin nas. Yani faiz yöntemiyle başkasının varlığı içerisinde artsın diye verdiğiniz mal, varlık fela yerbu indallah gerçek anlamda Allah katında artmaz. Yani buradaki şimdi faizcinin yapmış olduğu eylem alan açısından, veren açısından, o iktisadi sistem açısından yani ben varlığımı bir başkasının varlığının içerisine koyuyorum ama orada benim varlığım olarak devam ediyor. Bütün şartları ona göre kurgulamışım, ayarlamışım. Benim varlığım onun varlığı içerisinde artacak. Artabilmesi için bu vatandaş bunu çalıştıracak, edecek, onu uğraşacak ve ondan sonra ben onu alacağım. Ana paramı artı bir fazlasını geri alacağım. İşte bu faizcinin zihniyetini aslında ortaya koyuyor. Ha, alan adamın da zihniyetini ortaya koyuyor. Sen aptal mısın yani başkasının parasına çalıştırayım, onu çalışalım diye parasını alıyorsun da onun hizmetkarlığını yapıyorsun. Yani iki taraf da aslında burada sorumlu vaziyette. Dolayısıyla bu ayeti kerimede de aslında faizin hem bir iktisadi davranış biçimi olarak karakterini, hukuki zeminini ortaya koyuyor. Hem de insanların bu düşünce fikirleri, zihinleri bu işi yapanların bunu ortaya koyuyor. Tabii dersimizin süresine de dikkat ederek biraz hızlı geçiyorum. Ve devamında malum Nisa suresi 160-161 bahsettiğimiz Yahudilerin faizciliğine temas ediyor Kur'an-ı Kerim. Tabii Yahudilerin bu yaptığına temas ederken Kur'an-ı Kerim tabii şunu demiş oluyor. Kızım sana diyorum geldim sen anla. Yani bak Yahudilere biz faizi yasak kıldık ama bunlar yanlışlıkla, zulümle, haksızlıkla insanlara faizcilik yapmak suretiyle mallarını, mülklerini aldılar ve birçok şeyden de mahrum kaldılar, cezalandırıldılar. Yani bunu yapanın sonucu budur aslında demiş oluyor. Siz bunu yapmayına geliyor. Buradan Nisa suresi, Ali İmran suresi 130, az önce hocam siz okudunuz. Burada kat kat faizi yemeyin. Ya eyyühellezine amenü la te'ekülü riba ad'afen mudaafe. Şimdi bunu antiparantez olarak yani şöyle söyleyeyim. Deniyor ki ya faiz efendim geçen baktım bir böyle ilahiyatçı işte isminin önüne de profesör yazan bir ilahiyatçı hocamız. Ya Kur'an-ı Kerim'de İslam'da kat kat faiz haramdır. Nitekim bu ayeti okuyor. Ya tamam bu ayet bir tane ayet var doğru da diğer tüm ayetleri mübarek yani sen hani şey misin hafız değilim mi diyorsun ya ne diyorsun? Diğer ayetleri görmedin mi? Dolayısıyla bir bu. İki, kat kat faiz haramdır. Yani şöyle düşünelim. Ben şimdi Fatih Hoca'ya %10'la diyelim ki işte 1.000 TL faizi kredi verdim. Aylık %10. İşte karşıdaki kameraman Hüsamettin Bey'e de %50 ile verdim. Şimdi Fatih Hoca'nınkini bir dahaki ay %20 yapsam güya haram olacak. Bunların mantığına göre %20 olursa kat kat oldu. Ama Hüsamettin Bey'inkini %50 hiç uğraşma. %50 devam etse orada faiz olmayacak bunların mantığına göre. Yani kat kat dediğiniz zaman birinci katı kaç metreden başla? Kaçıncı merdivenden başlatıyorsunuz? Ya böyle bir mantık, iktisadi, finansal mantık olur mu?
Ya zaten Kur'an hani mutlaka bir yerde bir şey verir. Bir ayette bir hüküm belirtir, öbür tarafta açıklar. Zaten Bakara suresinin yani 279. ayetinde ne diyor? Yani
Vezeru
şeyler,
ma bakiye.
sadece ana mallarınız
Evet. Bir de
sizindir.
vezeru ma bakiye
Ve
ifadesi.
ruma bakiyemler,
Evet.
faizden artan ne varsa.
Evet.
Şimdi işte bunu söyleyen hocalardan bir tanesi ne? Şey yap işte bu ayeti okudum. Sen böyle işte o ayeti okudun. Ali İmran suresi 130'u okudu. İşte bu kat kat riba haramdır yoksa şey değil. Peki dedim o zaman peki şu ayette ne diyorsun? Eğer tevbe ederseniz ana
Evet.
malınız sizindir. Ana malının ben bir katrilyon lira alacağım olsa adam bir katrilyon liranın üzerine bir kuruş ilave etse ana mala ilave edilmiş
Evet.
olmaz mı dedim.
Evet.
Bu faiz olmuyor mu? Bak böyle yaptı Servet Hoca. Hemen böyle.
Evet.
Yani bunlar aslında yaptıklarının yanlış olduğunu kendi isimleri gibi biliyorlar. Ama herkesin günah işleme hürriyeti var. Bunlar da günah işliyorlar. İşlesinler. Hesabını Allah'a verecekler. Ama bizim görevimiz de oraları anlatmaktır.
Şimdi burada dolayısıyla ve böyle faizi daha böyle hani derli, toplu, ayrıntılı bir şekilde anlatan da Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi, 275 ile 280. ayetler. Fatih Hoca şu 275'i bir okuyabilir miyiz? 275 aslında bütün meselenin özü orada yatıyor. Diğerleri aslında ayetin devamı şey diğer ayetler aslında onun biraz açılımı gibi.
Evet, ellezine yekulune riba la yekumune illa kema yekumul lezi yetekabbatuhu şeytanu minel mes. Yani riba yiyenlerin davranış tarzları şöyledir, nasıldır? Şeytanın onların zihinlerini mahvettiği insanların zihinleri gibi davranış sergilerler. Bu niçin böyle? Zalike beennehum kavlu innemel bey'u mislur riba. Bu alışverişte riba gibidir. Hiçbir fark yoktur demeleri sebebiyledir. Ve ahallallahu'l bey'a ve harrama riba. Oysa Allahü Teala alışverişi helal,
Hayvan
ribayı
işini haram kılmış.
haram
Evet.
kılmıştır.
Ne diyorlar şimdi? Şimdi şunun peşin fiyatı 100 lira mı? E bir hayvada 110 liraya veriyorsun, helal oluyor. Ya kardeşim ben bunu verdiğim zaman bir ay sonra ben ondan 110 lirayı almıyorum ki. Belki bir ay sonra bunun değeri 120 liraya çıkmış olabilir. Ben
Öyle deseler yine
bunu
iyi.
verdiğimi almıyorum ki.
Yani öyle deseler yani sadece öyle deseler yine iyi. Mesela yine geçen de yakın dönemde bir sosyal medyada gördüm. Böyle bir yaşlı duayen bir ilahiyatçı profesör hocamız diyor ki ya mesela diyor işte 5 milyonluk bir daireyi ayda 50 bin liraya kiraya vermekle 5 milyonu aylık 50 bin lira faizle kiraya vermek aynı şeydir.
O zaman
Ha, tam bunu
dairede oturmasın.
tam buradaki söylenen yani maalesef bu da yani yıllarca ilahiyatlarda hocalık yapmış şu anda emekli üstad diye kabul edilen bir hocamız.
Ya kira ne olur? Alırsın o şeyi daireyi kullanırsın. Kira sözleşmesi bittiği zaman daireyi geri verirsin. O zamana kadar menfaatinden yararlandığın için şey
Yani
yapabilir.
kiranın
E peki sen bana bir adam 1 milyar lira verse hatta şurayı ağzına kadar dolduracak dolarlar vermiş olsa, ben o dolarları piyasada kullanmasam herhangi bir işime yarar mı?
Ya bir o var, bir de şu var. Yani kira konusu, malın kullanım riski, işte deprem olur, yıkılır, şu olur, bu olur, amortisman dedikleri şey hepsi mal sahibine aittir.
Tamam.
Ve kiracı o malı belli bir süreliğine gayrimenkul olur, makine olur, araç olur.
Menfaatinden yararlanır.
Menfaatini kullanır ve onu da yıpratır, tahrip eder, şu olur, bu olur, daha sonra onu geri verir. Riski mal sahibine ait olduğu için o ücretini almayı helal oluyor, hak
Ya
ediyor.
sana bir mal veriyor, sen
Ama
ondan
verdiği
menfaatinden
paranın
yararlanıyorsun.
riski, her şeyi karşı tarafın
Tabii.
sırtında. Şimdi burada Fatih Hoca'nın bu Bakara 275'i okudu. Bu ayeti biraz daha derinlemesini anlamak için şu Nisa 5. ayete bir bakalım. Şimdi Nisa suresi 5. ayette Allah Teala buyuruyor ki: Estaûzu billah ve lâ tü'tü süfahâ'e emvâlekum, mallarınızı yani ekonomik değerlerinizi sefihlere vermeyin. Teslim etmeyin. Elleti o mallar ki cealallahu leküm kıyama. Allah sizin için o varlığı yani ekonomik varlığı bir kıyam aracı olarak kılmıştır, vermiştir.
Yani
Bunu
varlığınızı devam ettiriyorsunuz.
ya, o da, eğer varlığın olmazsa kıyamda duramazsınız.
Ayakta
Ne
duramazsınız.
birey olarak, ne aile, ne şirket, ne devlet, ne ümmet.
Ayakta
Ayakta
duramazsınız.
durmaz. Gelen vurur, giden
Çökersiniz.
vurur.
Evet.
Şimdi burada sefihlere vermeyin diyor. Antiparantez söyleyeyim. Biz sefihlere değil de tarih boyu düşmana teslim etmişiz. Hele özellikle parayı, finansı. Yani düşmanlara teslim etmişiz. Onlara emanet etmiş. Halen bugün de
İşte
aynı.
bugün, işte
Bugün de
bugün
aynı.
Gazze'de bakın
Evet,
ne
bugün de aynı.
yapıyor? Bütün dünyayı gırtlağından sıkıyor şeyler. Ya der, tek güçleri paraya hakimiyet. Başka bir şeyleri yok.
Şimdi işte burada diyor ki
Ve iğrenç bir tarafı da para diye bir şey yok bugün. Yani hakikaten ben aklım almıyor. Ya bu insanlar ne zaman bunu öğrenecekler? Evet.
şimdi diyor ya hani malı Allah Teala sizin için bir kıyam aracı kılmıştır. Dik durabilme, ayakta durabilme aracı kılmıştır. Onun için akl ermezlere teslim etmeyin. Şimdi Bakara suresine geldiğimizde bu az önceki 275. Fatih Hoca'nın okuduğu ayet-i kerime: Ellezine ye'kulüne riba la yakumun. Faizcilik yapanlar kıyamda duramazlar. Dik duramazlar. Nitekim bugün duramıyorlar işte. Ya bu kesin yani.
Tabi duramadıkları çok
Yani
açık.
1850'den itibaren bütün dünyayı etkileyen küresel finansal kriz, her 10 yılda bir küresel finansal kriz olmuş. Her 10 yılda bir. Ve bu akademik çalışmaların gösterdiği şey şu: bu krizlerin temel iki sebebi var. Birisi faiz, birisi kumar. İşte bankalar, piyasalardaki spekülasyon. Dolayısıyla düşüp kalkıyor. Dünya da yani düşüp kalkıyor, düşüp kalkıyor, düşüp kalkıyor. Kıyamda duramazlar. İlla kema yakumullezi yetehabbadu şeytanu minel mes. Hani ben hep bunu şey yapıyorum. Hani Erzurumlu demiş ya, ulan dadaş hoş mu sen, dolu mu sen, boş mu sen? Ayakların yan basir yoksa sen sarhoş mu sen? Tam da bu. Yani sarhoş gibi bir kalkar bir yatar, bir kalkıyor bir yatıyor. Yani şeytan musallat olmuş,
Yani
sersemleştirmiş.
tam allak bullak olmuş
Evet,
kendini, ne
evet.
yapacağını
Ya
bilmiyor.
düzgün bir istikrarlı bir ekonomik hayata sahip olamıyor. İstikrarlı bir ekonomik hayatı yok. Kâlû innemel bey'u mislü riba. Ha bunların şeyi, bahanesi de şu: ya riba ile şey, bey aynı şey. Siz beya, ticarete yani serbesttir, caizdir diyorsunuz. Bunu yapın diyorsunuz. Ribayı yapmayın
Ama
diyorsunuz. Ne
faizli
farkı
işlemi
var?
yapmayın diyorsunuz, evet.
Şimdi ehallallahul bey'a harremer riba. İşte bu riba nedir'in aslında cevabı burada yatıyor. Ribanın tarifi, öncelikli olarak tarifi de burada yatıyor. Bu ayet-i kerimede ribayı Allah Teala bey ile karşılaştırıyor. Şimdi bey'in tarifi nedir? Hemen hemen yerlisi, yabancısı, Müslümanı, gayrimüslimi, İslam hukuku, Roma hukuku, Batı hukuku, bugünküler, eskiler hepsi ittifak ediyorlar beyebe. Beyin tarifi şu: farklı iki iktisadi değerin karşılıklı mübadele edilmesidir. Yani ben parayı veriyorum, Fatih Hoca'nın telefonunu satın alıyorum. Yahut da işte arabamı veriyorum, evini alıyorum. Yani karşılıklı farklı iki iktisadi değerin karşılıklı mübadele edilmesidir. Ve buna beya diyoruz. Ha burada beya de o ilk işlemde kardan bahsedilmez. Yani ben şimdi Fatih Hoca'nın telefonunu aldım. Kâr mı ettim, zarar mı? Belli değil. Ama ben Fatih Hoca'nın telefonunu 10 bin liraya alır, bu tarafta 11 bin liraya satarsam, başka maliyetleri çıktıktan sonra eğer 1000 lira bir farksa, işte o zaman ha kâr ettim. Veya Fatih Hoca benden aldığı 1000 lirayla gidip daha kötü bir telefon alırsa diyelim, zarar etmiş olur kendince. Dolayısıyla kâr en az iki halkalı beya işlemi sonucunda ortaya çıkan bir bakiyede söz konusu oluyor.
Yok, bir de şu vardır mesela, şeyden gidersiniz, bir ülkeden bir mal ithal edersiniz. Piyasada bu mal diyelim 100 lira, siz oradan 10 liraya buldunuz. Oo, iyi bir para kazandınız. Gelirsiniz ülkede piyasaya çıkar bakarsınız ki bir başka yerden adam 5 liraya
Evet.
ithal
Ha.
etmiş.
Şimdi sattım.
Hani
Günah mı işledim? Yok. Zarar ettim ama
bu
günah değil.
normaldir ya.
Evet.
Ya şimdi biz nedir? Piyasanın şartlarına göre fiyat oluşur. Ama faiz öyle değil. Faizde adam ya bir kere ana malı garanti altına alıyor. Ana malı ve faizini garanti altına alıp bundan sonra veriyor sana.
Yok şöyle faizin velev ki piyasada oluşsun. Yani velev ki piyasada oluşsun şeyi de oranı da diyelim. Ama burada olan şu, Allah Teala buyuruyor ki siz kazanç mı sağlamak istiyorsunuz? Ekonomik faaliyet mi yapmak istiyorsunuz? Buyurun sizin önünüze ben beyi ticaret dediğim yöntemi açtım. Buyurun sonsuza kadar yapın. Hile hurda olmadıkça. Ama peki beyi ne? Karşılıklı iktisat. Yani siz bir şey üreteceksiniz veya bir yerden bulacaksınız. Karşı tarafa vereceksiniz. Oradan başka bir şey alacaksınız. Onu uğratıp başka tarafa. Ama ribaya gelince o halde riba nedir peki baktığımız zaman aynı nitelikli iktisadi değerlerin farklı miktarlarda mübadele edilmesi işlemi. Yani bir kişi mesela bir köy düşünsek bir kasaba işte çiftçi tarlayı ekiyor birisi hayvancılık yapıyor birisi yolları temizliyor birisi öğretmenlik yapıyor. Her neyse herkes bir işin bir tarafından tutmuş o hayat sürüyor. Birileri de bir şekilde kazandığı malı, buğdayı, arpayı, parayı birilerine borç veriyor, fazlasıyla alıyor. Veriyor, fazlasıyla alıyor. Veriyor, fazlasıyla alıyor. Derler kardeşim sen ne ayaksın ya? Biz çalışıyoruz, üretiyoruz. Ben alım terimi, emeğimi, şunu, bunu dışarıdan bakkal mal getiriyorum zaten. Sen oturduğun yere verdiğini fazlasıyla geri alıyorsun. Kusura bakma. Sen bu işi yapamazsın. Yani normalde doğal olarak fıtrat bunu söyler. Dolayısıyla buradaki işlem riba ile bey'in tanımı bir defa biz bu ayeti kerimeyi okurken Allah kârı helal kıldı, ribayı haram kıldı gibi okuyoruz. Halbuki Allah kârı helal kıldım demiyor burada. Allah bey'i helal kıldım.
Alım satımları
Heh,
hatta faiz
yani
işlemleri haram
evet
kıldım.
faizli işlemi haram kıldım. Yani karşılığında faizli işlemi haram kıldım diyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Futbol sahasında futbol oynuyorlar. İşte her türlü hareket serbest ama 4-5 tane hareket yasak. Diyor ki bu sahada işte futbolcu eliyle topa vurmayacak. Ya şimdi eliyle topa vurmanın ne mahsuru var aslında? Hiç de bir mahsuru yok normal şartlarda. Kaleye giden topu engellemediği sürece. Ama diyor ki kurallar var. Bu aynen iktisat sahası için gibi ya dünya üzerinde nasıl ki bir bütün piyasalar iktisadi bir alan, saha. Bu sahada meşru olan davranışlar var. Bir de gayrimeşru kılınmış davranışlar var. Mesela rüşvet ve iktisadi bir davranış bunu yapmayacaksınız diyor. İşte diyelim ki futbol sahasında ayağını diğer futbolcu ayağına takıp yıkmayacaksın der gibi. İki, hırsızlık yapmayacaksın diyor. Üç, kumar faaliyeti, eylemi yani bu kumar davranışında. Yoksa kumardan para kazanmayacaksın değil. Kaybetmeyeceksin. O kumar masasına oturmayacaksın. Hırsızlık gittin, hırsızlık yaptın ama camdan düştün öldün. Hırsızlık yapmayacaksın. Aldığın başkasının malını aldın, almadın önemli değil. O davranışı yapmayacaksın. Burada da işte aynen o futbol sahasında olduğu gibi. Kafayla vur topa, dizinle vur, sırtınla vur, omuzunla vur. Neyine yapıyorsan yap ama elle dokunmayacaksın. Bu iktisadi davranış biçimi, topa dokunma biçimi. Bu iktisadi davranış biçimine dokunmayacaksın, başvurmayacaksın. Dolayısıyla şeyin faizin tanımını, ribanın tanımını anlayabilmemiz için veya ribanın alım satımdan farkı, riba zihnimize netleşebilmesi için öncelikli olarak ribanın tanımını bir zihnimize netleştirmemiz lazım. Bu açıdan tekrarlarsak, mesela karz nedir? Karz, işte ben Fatih Hoca size 1.000 TL verdim, bir ay sonra 1.000 TL geri alacağım. Buna karz diyoruz. E ne olmuş oldu? Aynı nitelikli varlık, aynı miktarlarda vadeli olarak mübadele edilmiş oldu. Veyahut da sadaka nedir? Ben size 1.000 TL verdim, bir daha geri almıyorum. İşte hibe, sadaka, her ne dersek. Yani bir, bakınız, verip hiç geri almıyorsun. E buyur istiyorsan ver, sevaptır ahirete iman ediyorsan. İyiliktir, yardımlaşma, dayanışmadır. İki, verdiğinin aynısını geri alabilirsin. Bu da karz diyoruz. Bu da şart değil. Yani illa sen, hani bizim şeyde anlatırlar ya, özellikle fıkıh kitaplarında, efendim tarihin filan döneminde işte kapitalist, sömürücü, gözü para bürümüş zenginler, varlıklılar insanlara faizsiz borç vermedikleri için işte bu fıkıhtaki hileli, aslında özü faizli, kendisi üstü kılıfı farklı yöntemlere müracaat edildi. İşte onlara fetva verildi. Ya mecbur mu adam faizsiz şekilde parasını vermeye sana, birilerine? Yok. Sen alternatif çözümü üretememişsin. Buna da bahane, adamları da suçluyorsun. Hani adamlar yapmış ayrı bir konu ama sen alternatifinin, bugün de aynı. Bugün de eğer devletler, işte Merkez Bankası, belediye kaşığı bu serbest bıraksın, insanlar her türlü yanlışlığı yapar bana. Nasıl ki bugün müdahale ediyor. Benim istediğimin hareketin dışında para hareketi olamaz diyor. Aynı şekilde tarihte de bunu çok rahatlıkla, aslında İslam'ın dediği bu. Farklı iktisadi değerlerin mübadelesi kar amaçlı eğer yapılmışsa, kazanç amaçlı yola çıkılmışsa, farklı iktisadi değerlerin mübadelesi dışında kardeşim, iktisadi değer mübadelesi olamaz. Karz ve sadaka hariç. Dolayısıyla devamı işte ehallallahu'l bey harame femen caahu mev'izatun min rabbi fentaha felehu ma selef. Her kim ki kendisine öğüt geldikten sonra, mesela Fatih Hoca, fenteha'nın mef'ulü ne olur? Fenteha felehu ma selef.
O işin.
O işlemi terk ederse, yani faizcilik işlemini, eylemini, ister faizle bu tarafa kredi veren, ister faizle kredi alan taraf, bu eylemi terk ederse, felehu ma selef ve emru ile, ve men aade, kim ki bu eyleme tekrar devam ederse, eylemi yapmaya devam ederse, فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Onlar cehennem ehlidir ve orada kalıcıdırlar. Şimdi süremiz herhalde yavaş yavaş doluyor. Şimdi bu bağlamda tabii Fatih Hoca, hani böyle daha çok size bu tür sorular geliyor. Ne tür sorular geliyor onu en azından başlıklar olarak ne var temas etmemizde?
Evet hocam, bu faizle alakalı insanların kafasını çok karıştırıyorlar maalesef. Herhalde bunu yaparken de müşteri memnuniyetini dikkate alarak fetva vermeyi daha cazip gören hocalar, sizin biraz önce bahsettiğiniz temel kavramları bile bilmeden, yani kirayla alışverişin ya da borç vermenin ne anlama geldiğini, yani bu işin bir nevi dört işlemini bile bilmeden bir nevi baltayla saat tamir etmeye kalkan bir takım hocalar sebebiyle insanların kafası karışıyor. Şunu diyorlar ya, sizin o Kur'an-ı Kerim'de geçen riba tamamen tefeci mantığıyla çalışan, insanları sömüren, ezen ve topluma da esasında hiçbir katkısı olmayan bir şeymiş. Kur'an bunu yasaklamış, bu büyük zulümmüş. Oysa bugün bankaların verdiği faiz birçok insanın işini görüyor, bankalar istihdam yaratıyorlar, ekonominin çok önemli bir çarkı oluyor. Ve ayrıca tasarruflarını kendi bilgi becerisiyle büyütemeyen insanların da ellerindeki küçük çaplı tasarrufları böylelikle ekonomiye katıyor. Hem onlar kazanıyor, hem de bu işin büyük sanayicileri kazanıyor. Çok verimli bir şey ile. Kur'an'ın yasakladığı riba farklı şeymiş diyorlar. Evet, bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı var.
Şimdi burada tabii özetle şunu diyorlar, ben sizin sorunuzu şöyle zihnimde benim de hani toparlarsam, diyorlar ki faiz ayrı, riba ayrıdır.
Evet.
Efendim riba işte yoksuldan, muhtaçtan, düşkünden, düşküne verilen krediden elde edilen gelirdir. Ve dolayısıyla onu sömürdüğün için haramdır. Faiz, işte yatırımlardan, faizli bankalardan, büyük şirketlere verilen krediden elde edilen gelirdir. Nitekim zaten diyorlar, Kur'an-ı Kerim'de riba geçiyor. Faiz ifadesi geçmiyor. Şimdi bakınız, Kur'an-ı Kerim'de riba geçiyor. Faiz geçmiyor. Dolayısıyla haram olan ribadır, faiz değildir diyenlere şunu sormak lazım. Kur'an-ı Kerim'de sirkat geçiyor. Vessariku vessarikatü. Yani hırsızlık için sirkat kelimesi geçiyor. Ama hırsızlık ifadesi geçmiyor. O halde Kur'an-ı Kerim'e göre, İslam'a göre sirkat haramdır, hırsızlık helaldir. Veya Kur'an-ı Kerim'de gayrimeşru cinsel birleşme için zina ifadesi geçiyor. Yani zina helal, zina Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla zina haramdır ama gayrimeşru cinsel birleşme helaldir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ey müminler gayrimeşru cinsel birleşmede bulunun diye bir ifade geçmiyor. Yahut da Kur'an-ı Kerim'de meysir ifadesi geçiyor. Kumar ifadesi geçmiyor. Ey müminler meysir yapmayın. Fecteni bu hani o Maide suresindeki kumardan uzak durun. Ama yani meysirden uzak durun. Ama kumardan uzak durun diye bir ifade yok. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu haramların Arapçaları geçiyor. Bizdeki bunların Türkçeleri. Eğer mesele buysa biz kolaylıkla eğer Arapçası bugün bizim dilimizde kullanılanlar Türkçesi, Türkçeleri caiz, Arapçaları haram dersek bu ne kadar doğruysa riba ayrıdır, faiz ayrıdır. Kur'an'da riba geçiyor onun için o haramdır. Faiz helaldir demek de o kadar doğrudur. Dolayısıyla bunun yani akılla, mantıkla, bilimle, tarihle izah edilecek hiçbir yanı yoktur. Kat kat faiz meselesi yine hani dillendiriliyor. Onu da zaten temas ettik.
O Servet Hocam, müsaade eder misiniz? Bu kat kat faizle alakalı bir şey. Bu ben zaman zaman buna atıfta bulunuyorum. Siz biraz önce 1900'lü yıllarda kitap yazmış bir ekonomistten bahsettiniz. Ben de birisinden bahsedeyim çok kısaca. Bu Gottfried Feder diye bir Alman 1919'da yazmış. Aynı dönem faizin esaretinden kurtulma diye bir şey yazmış. Bu o dönemde Hitler'in çok dikkatini çekiyor. Bunu çağırıyor. Diyor ki sen ne demek istiyorsun? O da diyor ki bugün içinde bulunduğumuz bütün sıkıntıların sebebi faizdir diyor. Bu faiz o kadar tehlikeli bir şeydir ki diyor. Bu faizden kurtulmazsak diyor hiçbir şekilde ülkeyi düze getiremeyiz. Size diyor bu faizin ne demek olduğunu diyor birkaç örnekle anlatayım diyor. Burada o örnekleri vermiş. Tam bu kat katla alakalı çok güzel bir örnek. Burada diyor ki hep anlatırlar diyor, bir hikaye anlatıyor. Hintli birisi satrancı bulduğunda krala arz ediyor. Böyle bir oyun buldum diyor. Kral da çok hoşuna gidiyor bu satrancı. Diyor hakikaten çok zihin geliştirici bir oyun. İnsanlar bununla meşgul olsunlar, kendilerini geliştirsinler. Size de diyor bu oyunu bulduğunuz için bir ödül vermek isterim diyor. Ne istersiniz benden diyor. O bilge kişi de, satrancı bulan kişi de diyor ki efendim fazla bir şey istemem diyor. Bu satrançta kaç tane kare varsa diyor her bir kareye buğday koyun diyor. Onu istiyorum. Yani birinci kareye bir buğday tanesi, ikinci kareye iki, üçüncü kareye dört, sekiz. Bu şekilde diyor 64. kareye kadar ne kadar buğday gerekiyorsa onu istiyorum diyor. Bu da diyor ki tamam diyor bu çok benim için mütevazi bir istek. Bu arkadaşa diyor bir çuval buğday verin gitsin diyor. Yok diyor hesaplansın diyor. Ben bunu istiyorum diyor. Şimdi hesaplandığında 64. kareye gelen buğday tanesi herkes bunu hesap edebilir. 18 kentilyon adet buğday. Bu normal bir standart çuval ile 14,4 trilyon çuval. Bu da ben bunu zaman zaman soruyorum benzer cevaplar. Yine biraz önce bu şeye sanal zekaya sordum. Bu ne kadardır dedim. O da hemen dedi hesaplayayım sizin için. Bu dünyadaki bütün buğday tarlalarının yıllık üretimini baz alırsak 900 yılda üretebileceğimiz buğday tanesine denk gelir dedi. Bu adam diyor ki Hitler'e buradaki hesaptan daha zalimcedir o faizin ve hiçbir ülke bunun şeyinde baş edemez diyor. Dolayısıyla faizin yapısı böyle bir yapı. Yani burada matematik, şu bu her şey iflas eder. Her şey iflas eder, evet.
Şimdi siz onu dediniz. Bir de rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Faruk Beşer Hoca'nın bir gazetede bir yazısı vardı. Bu konuyla ilgili yazmıştı. Bu vesileyle rahmet diledi. Diyor ki yolda diyelim ki bir adam yolda yürüyor. Bir bakıyor ki tarlanın bir köşesinde adamın birisi yakalamış. Balyozla kafasına vura vura vura adamın kafasını eziyor, öldürüyor adamı. Bu da görüyor, tabii dehşete kapılıyor. Gidiyor, kardeşim nedir bu ya? Bu ne insanlığa sığar mı diyor. Adamın başını balyozla vura vura vura öldürüyorsun diyor. Olur mu böyle bir şey? Karşı taraf, ha ya demek ki tek balyozla öldürmem gerekiyormuş. Anlaması diyor, ne kadar isabetliyse. Bu faiz kat kat faiz harammış. Tek kat faiz tek kat helalmiş anlama o kadar isabetlidir. Dolayısıyla böyle bir yapı var. Bir de kısaca şöyle bir şey de söyleniyor. Efendim zengine verilen de şey fakire verilen de. Ya tarihte faizciler her zaman zengine, varlıklıya kredi vermiştir. Bugün de bir bankaya gidin. Sizin eğer bankadan isteyeceğiniz kredinin bir teminatı yoksa, maaşınız yoksa, emekli maaşınız yoksa, arsanız, eviniz, konutunuz yani teminat gösterecek bir şeyiniz yoksa banka yüzünüze bile bakmaz. Tefeci de yüzünüze bakmaz gidin veya özel tefeciye. Yani varlığı olmayan kimseye zaten kimse faizle kredi vermez. Tarihe baktığımız zaman hem efendim Resulullah döneminde böyleydi. Resulullah döneminde nitekim Resulullah'ın hani İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir diyor. Bakıyoruz tarihe. Abbas'ın en büyük finansman sağladığı kişiler o günkü Taif'in kervanları. Yani kervanlara Abbas faizle finansman sağlıyor. Bugünkü herhangi bir yani uluslararası lojistik firmasına finansman sağlayan bir banka gibi. Dolayısıyla yani bunun efendim fakire verilenden alınan haramdır. Bunun da hiçbir şeyi yoktur. İlmi, tarihi, tecrübe bakımından bir dayanağı yoktur. Bir diğer konu faiz efendim sadece parada olur. Diğer mallarda olmaz diye de böyle bir abuk subuk şeyler konuşuluyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela hırsızlığı yasaklayan ayetlerde hangi malda hırsızlık olur, hangi malda olmaz diye bir şey var mı? Başkasının mülkiyetindeki herhangi bir malı İşte gizli bir şekilde çalmak hırsızlık. Kumarda mala atıf var mı? Rüşvette hangi mal olduğuna dair atıf var mı? Yani insanoğlunun mal olarak değer biçtiği, değer verdiği, hukukun mal diye mülkiyete konu, varlık diye kabul ettiği her mal ki eğer bununla faizcilik yapılabiliyorsa faizcilik olur. Dün arpaydı, buğdaydı, hurmaydı, tuzdu, altındı, gümüştü. Daha sonra efendim kumaştı. Nitekim erken dönem eserlerde kumaşta faiz olmaz derler. Çünkü standart değildir. Bugün gelir efendim kripto paradır, şudur, budur. Her neyse hangi malla, hangi varlıkla insanlar bu faiz dediğimiz iktisadi suçu işliyorsa bu faizcilik olur. Dolayısıyla bunun da bir hani şeyi yok. Bir izahı yok. Sonuçta özetle şunu diyebiliriz. Faiz riba yani. Riba işin Arapçası. Türkçesinde biz bugün faiz olarak kullanıyoruz. Nitekim hukukta da faiz deniyor. İşte efendim matematiğinde de, bankacılıkta da, finansta da buna faiz deniyor. Bankacılar, finansçılar, bütün ekonomistler faizi faiz olarak alıyorlar. Haram kılınan faizi onlar da o aynı. Yani İslam dünya tarihindeki o haram kabul edilen faizi bunlar da bugün faiz olarak alıyorlar. Bizim neyse bazı aklı evvel güya Müslümanlar yok ya aslında onlar haram değil diyorlar. Ya adamlar haram diyor, faiz diyor, sen diyorsun yok yok yok haram değil. Böyle bir savrulma söz konusu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki riba bugün Türkçe'de biz faiz deniyor ve riba ne kadar haramsa faiz de o kadar haramdır. Ribanın ama tanımı son derece önemlidir. Burada unuttuk baş tarafta bunu söylemeyi. Riba öncelikli olarak bir iktisadi davranış biçimi. Yani dedim ya futbolda elle topa vurmak, kafayla vurma başka bir şey. Kolla ne bileyim dizle vurmak başka bir adı var. Elle vurduğun zaman hele ki penaltı sahası içerisinde penaltı cezası diyor. Dolayısıyla bu bir eylem, bir davranış biçimi öncelikli olarak. İkinci olarak da bu eylem sonucu ortaya çıkan o fark, hasılat. Ondan dolayı hem bu eyleme yapmayın diyor Allah Teala ve bu eylem sonucu ortaya çıkan o farkı da işte yemeyin, içmeyin. Eğer yaptıysanız o farkı vezerû mâ bekiye minel riba almayın diyerek riba yani Arapçada müşterek bir kelime. Öncelikli olarak o eylem, iktisadi davranış. İkinci olarak da bu nasıl ki alım satımda bir fark çıkarsa buna kar diyoruz, ribih diyoruz. Burada da o işlemin aslı bey, ortaya çıkan fark ribih. Burada da işlemin kendisi riba, ortaya çıkan farkın da adı riba. Bu riba da niye buna böyle söylüyorlar? Çünkü riba Arap lügatinde aslında en genel ifadesiyle en pis eylemler ve kazançlar için kullanılan şey. Dolayısıyla yani bunu biraz da bu vurgu için bu kullanılmış oluyor diyelim ve böylece programımızın sonuna geldik. Galiba işaretler onu gösteriyor. Teşekkür ederiz. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize hayırlı günler, ne diyelim faizsiz günler dileriz.